Bismillahirrahmanirrahim. Hadis dersine kaldığımız yerden devam ediyorum. Yine Kitab-ül İmare'de bir hadiste Allah Resulü'ne Huzeyfe bin Yemen radıyallahu anh bazı şeyler soruyor. Ümmetin geleceğiyle ilgili, ileride olabilecek olan olaylarla ilgili, o durumlarda ne yapması gerektiği ile ilgili Peygamberimize bazı şeyler soruyor ve diyor ki: "Kâne nâsu yes'elûne Rasûlallah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem anil hayr." İnsanlar Resulullah'a hayırdan soruyorlardı her zaman. Yani iyi şeyleri sorarlardı, kötü şeyleri, şerri çok sormak istemezlerdi. Yani ben ise ne yapardım? Ve kuntu es'eluhu an şer. Bense ona şerri sorardım. Soruyordum. Neden? Mekafete en yudrukeni, belki ben o kötü günlere ulaşırım, o kötülükler bana isabet eder diye. Yani başıma gelir korkusuyla ben Allah Resulüne kötülüklerden sorardım. Fekultu ya Resulallah, bir gün dedim ki ya Resulallah, inne kunna fi cahiliye ve şer, biz cahiliyedeydik ve şer içindeydik, cahiliye hayatı yaşıyorduk, kötü bir hayat içerisindeydik ya Resulallah. Fecaen Allahu bihazel hayr, ve Allah azze ve celle bize bu hayrı getirdi, İslam'ı bize nasip etti. Fehel ba'de hazel hayr şer, dedim ki ya Resulallah, bu hayırdan sonra şer var mı? Yani Allah bize hayrı gönderdi, acaba bu hayırdan sonra, İslam'ın bu güzel günlerinden sonra tekrar kötü günler gelecek mi? Kale naam, evet dedi. Fekultu, dedim ki hel ba'de zalike şer min hayr, o şerden sonra tekrar hayır gelecek mi ya Resulallah? Kale naam, evet dedi. Ve fihi dakhan, ama o hayır gelecek, ama o hayırlı günlerde dakhan olacak, duman, bulanıklık, ya da her şey net olmayacak yani. Evet, hayır gelecek, ama o hayırın içinde safilik olmayacak, karışıklık olacak buyurdu. Kultu ve ma dakhanuhu ya Resulallah, dedim ki onun dumanı nedir ya Resulallah? Yani bulanıklık diyorsun ama nedir o? Kal, dedi ki kavmun yestemnuna bi gayri sünneti, bir kavim ki, bir millet ki benim sünnetimin dışında başka bir yol tutuyorlar, başka bir şekilde yaşıyorlar. Ve yehduna bi gayri hediyi, ve benim yolumdan başka yola gidiyorlar, benim hidayetimden, benim yolumdan başka bir yola gidiyorlar. Böyle bir kavim olacak dedi. Ta'rifun minhum ve tunkir, onların kimini tanırsın, kimini de tanımazsın. Sana garip gelecek, onları inkar edeceksin, yani tanımayacaksın. Demek ki tanıdıkların olacak, tanımadıkların olacak. Kultu hel ba'de zâlikel hayr mineşşer, dedim ki ya Resulallah, o hayırdan sonra tekrar şer var mı? Kale naam, evet dedi. Yani hayır ve şer ard arda böyle devam edip gidecek. Bir hayır bir şer, bir hayır bir şer, böyle devam edip gidecek. Kale naam, evet dedi ya Allah Resulü. Duatun ala abvabi cehennem, cehennem kapılarına davet eden daiyeler, daiyeler yani, cehenneme çağıran dellallar, cehenneme davet edenler olacak. Men ecabehum ileyha, kim onlara icabet ederse onlar kazafuhu fiha, onu oraya atarlar. O cehenneme davet edenlere kim icabet ederse o cehennem davetçileri onları cehenneme atarlar. Fekultu ya Resulallah, dedim ki ya Resulallah, sıfhum lene, onları bize tarif et, onları bize vasıflandır. Ya nasıl tanırız mesela bunlar, hangi özellikleriyle tanırız ya Resulallah? Gal dedi ki naam, evet, kavmun min cildetine, bizim aşiretimizden bir kavimdirler. Yabancı değiller yani. Araplar yani. Ve bizim lisanımızla tekellüm ediyorlar, konuşuyorlar. Bizim kavmimizdendirler, Arapça konuşuyorlar. Ve tekellemune bi elsinetine, bizim Arapçamızla, bizim lisanımızla, bizim dilimizle konuşurlar. Bunların vasfı böyle olacak. Yani Araplardan ve aşiretimizden olacaklar. Yakınlarımızdan yani, uzaktan değil. Kultu ya Resulallah, dedim ki ya Resulallah, feme tera in edrekeni zelik, ne buyurursun bana? Bu başıma gelsen ne yapmamı bana buyurursun? Kale, dedi ki telzemu cemaatul müslimin, Müslümanların cemaati sana gerekir. Ve imamehum, ve onların imamı. Müslümanların cemaati ve onların imamından ayrılmazsın. Fekult, dedim ki فَاِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ جَمَاءً وَلَا اِمَامٍ, onların cemaati ve imamı olmazsa ya Resulallah, o zaman ne yapacağım? Allah Resulü buyurdu ki قَالَ فَاَعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقْ كُلَّهَا, bütün bu fırkaların hepsinden uzak dur. Madem ki bir yani Müslümanların bir cemaati yoksa, o zaman bütün hepsinden uzak dur. Bütün o fırkalardan, sapmış fırkalardan uzak dur. Velev en taadda ala asli şecere, bir şecerenin, ağacın kökünü kemirmek, ısırmak gibi olsa bile, sanki ısırıyorsun ağacın kökünü, ne kadar zor bir şey. Yani böyle olsa bile, hatta yudrike kel mevt, ta ki ölüm sana gelene kadar, ölümü idrak edene kadar, ağacın kökünü ısırmak, kemirmek kadar zor bile olsa sana, yine de onların hepsinden uzak dur. Ve ente ala zalik, yani sen bu şekilde bir ağacın kökünü ısırmaya devam et. O şekildeyken ölüm sana yetişse bile. Yani sen ağacın kökünü ısırıyorken ölüm sana yetişse bile. Yani bu kötü vaziyet hep devam etse, sen ölene kadar devam etse bile. Yani bir müddet sonra gevşeme. Uzak kalmaya devam et o sapık fırkalardan. Çünkü Allah Resulü burada özellikle bunu belirtmesi, yani ve ente ale zalik, sen bu durumdayken ölüm sana gelse bile, yani bunu özellikle belirtmesinin sebebi, yani insanoğlu çok uzun süre aynı pozisyonu devam ettiremiyor, gevşetiyor. Yani menfaatleri var, nefsi var. Zorluk istemiyor insan nefsi. Rahatını istiyor. O yüzden bir müddet sonra gevşemek istiyor. Yani vatanı ben mi kurtaracağım sanki? Ben hangi birine yani sözüm geçecek? İyisi yani herkesin akıllısı ben miyim? Deyip teslim oluyorlar insanlar. Ayak uyduruyorlar mevcut düzene. tarih boyunca böyle olmuş. Yoksa sürekli mücadele etseydiler batıl düzenler hakim olamazlardı. Ama bir müddet mücadele etse bile sonradan bırakıyorlar. İşte Allah Resulü o yüzden sana ölüm gelene kadar, hatta sana ölüm bile gelse, sen bu durumdayken ağacın kökünü kemiriyorken sana ölüm gelse bile, yani hani sonrasında güzel günler geleceğini bilsen mücadele edersin belki, ama gelmeyeceğini bilsen bile gene de onlardan uzak durmaya devam et buyurdu. Bunun yine başka bir rivayetinde de bu şekilde soruyor Huzeyfe radıyallahu anh ve diyor ya Resulullah, bu hayırdan sonra şer var mı? Yani senin bu döneminden sonra şerli günler gelecek mi? Evet dedi. O şerli günlerden sonra yine hayırlı günler gelecek mi? Evet dedi. O hayırlı günden sonra tekrar şer gelecek mi? Evet dedi. Yani Huzeyfe ondan sonra bir daha sormamış. Acaba bir daha sorsaydı ne diyecekti? Yani buradan genel olarak anlaşılan hayırla şer birbirinin ardından gelecektir. Yani güneş de doğacak, akşam da olacak yani. Bir gün güneş doğdu mu daha gece olmaz zannetme. Gece de olur. Gece oldu mu da sabah olmaz zannetme. Sabah da olur Allah'ın izniyle. Kur'an-ı Kerim وَتِلْكَ الْاَيَّامِ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ buyuruyor. Şu günleri insanlar arasında evirip çeviriyoruz. Şu günleri bir Müslümanlara ya da adil insanlara veriyoruz gücü kuvveti, bir kafirlere ya da fasıklara, zalimlere veriyoruz. Çünkü İslam devletini kurmuş olan adaletli insanlar çok çalışmış, gayret etmiş, yorulmuş ve devleti kurmuş, kıymetini biliyor. Onlar sarılıyorlar, bırakmıyorlar. Ama ondan sonraki onların çocukları, 40 sene sonraki ikinci nesil, görmemişler o zor günleri. Onlar yalnızca duyuyorlar babalarından, analarından. Duyuyorlar. O yüzden tam kıymetini bilmiyorlar. Ama yine de duydukları için yine biraz sarılıyorlar, yarım da olsa. Fakat ondan sonraki üçüncü nesil, 40 sene sonraki, yani 80 sene olmuş oldu. Ondan sonraki üçüncü nesil geldiğinde, onlar hiç bir şey görmemişler ve duymamışlar da. Hiç kıymetini bilmiyorlar. Bu İslam'ın hakimiyeti, İslam devleti nasıl gerçekleştirildi, hangi zahmetler çekildi, bunları bilmiyorlar. Kolay oldu zannediyorlar. Ondan sonra onlar iyice gevşetince devlet çökmeye başlıyor. İbn Haldun bunu mukaddimesinde anlatır. Devletlerin 3 batın yaşayacağını, 40-40-40-120 sene. Küçük devletler için. Sebebi ne bu olduğunu açıklar. Yani demek ki işte o zaman şer galip gelmeye başlıyor. Çünkü hayrın sahipleri artık ölmüşler. Onların çocuklarının çocukları. Onlar da kıymetini bilmiyorlar. Mirasa konmuşlar. Miras yedi bunlar. Bunlar çile çekmemişler. Bunlar yorulmamışlar. Bunlar hazıra konmuşlar. Yani bırakın devleti, bir cemaatin bile başlangıcındaki sıkıntılar sonraki nesil bilmez. Ancak belki hani o sıkıntıları çekenlerle çok görüşürler, çok dinlerlerse belki biraz anlarlar. Ama gören kadar yine olmazlar. Onun için aslında her dönemde sıkıntı lazımdır. Çünkü her nesil sıkıntı çekmeli. Çekmezse kıymetini bilmez. 2 göbek, 3 göbek, 4 göbek evvelkiler sıkıntı çekmiş. Sonrakiler rahata ulaşmış. Kıymetini bilmeyeceklerdir. Ama eğer onlar da sıkıntılı günler çekerlerse, işte o yüzden Allah kıyamete kadar cihadı emrediyor. Her nesil hem sevap kazansın hem sıkıntılar çeksin, sağlamlaşsın. ve de sarılsın ümmetine ve devletine, İslam devletine sarılsın, kıymetini bilsin. Çünkü sıkıntılar gördüğü için kıymetini anlar. Sıkıntı görmeyen kıymetini bilmez. Yani İslam'da her mekanda ve her zamanda cihadın devam ediyor olması, kıyamete kadar devam edecek olması, etmesi gerekiyor. Bunun bir sebebi de sonraki nesillerin şımarmaması ve rahata alışmaması, narinleşmemesi, fedakarlık yapmayı öğrenmesi ve devletin kıymetini bilmesi. İşte yoksa sonraki nesillerde hayır gidiyor. Hayırı ayakta tutmazsan hayır durmaz ki. Gider. Hayırı ayakta tutacak eller lazım. Sarılacak, bırakmayacak. Sancak gibi, sancağı düşürmeyecek yere. Eller lazım buna. Bu olmayınca bu sefer sonraki nesiller kıymetini bilmiyor. Hayırdan sonra şer o yüzden gelir. Kıymetini bilmeyen nesiller tarafından şerrin gelmesine müsaade edildiği için. Kur'an-ı Kerim hak geldi batıl zail olur buyuruyor değil mi İsra suresinde? Hak geldi batıl zail oldu. Şimdi demek ki hak gelince batıl gider yani. Yani demek hakkı getirmen lazım. Yani bu ayet teselli vermek için gelmemiş sadece. Aslında vazifemizi bize öğretmek için gelmiş. Hakkı getirmezsen batılla zail olmayacaktır. Hakkı getir ki batıl zail olsun. Demek ki hak gelince batıl zail olur. Peki batıl ne zaman gelir? Hak gelince batıl gidiyor. Peki batıl ne zaman gelir? Hak gittiği zaman. Hak gidecek ki batıl yerine gelecek. Hak zayıflayacak ki batıl gelecek. Yoksa batıl gelemez. Hak üstündür, batılı yener. Ama hak giderse batıl gelir. Hak geldiği zaman da batıl geri gider. Çünkü batıl zayıftır. Yani aslında hakla batılın eşit olmadığını söylenmiş oluyor ayet. Ce'al hak ve zehakal batıl. Hak geldi, batıl zail oldu. Yani eşit değiller. Eşit olsaydı zail olmazdı. Hak da olurdu, batıl da olurdu. Kavga ederlerdi. Yani ikisi de ağır siklet şampiyon olsaydılar, yani bu maç devam eder. Maç olur yani. Müsabaka olur. Fakat müsabaka olmaz diyor yani Kur'an-ı Kerim. Hakla batılın müsabakası aslında olmaz. Hakkı adam gibi koyarsan ortaya batıl gider. Yani aslında batıl hakla eşit değildir ve müsabaka edemez. Kilo farkı var efendim arada. Biri ağır siklet, biri hafif siklet. Hak ile batıl mücadele edemez. Batıl haktan kaçar. Eğer bugün batıl galip durumdaysa ya da haktan kaçmıyor, korkmuyorsa bunun sebebi hak ortaya konulmadığı içindir. Tevhid ortaya koymazsan, korkarsan, la ilahe illallah'ın manasını anlatmazsan tabii ki batıl bir yere gitmez. Sen anlat, de ki Allah mı daha iyi bilir, insanlar mı? İşte hak budur. Allah'ın dediği mi olmalı, insanların dediği mi olmalı? Allah'ın hakkı mıdır, insanların hakkı mıdır? Allah mı daha iyi bilir, insanlar mı? İşte hak budur ve bunu sen dediğin zaman öbürü gitmek zorundadır. Sen demediğin için batıl durmaya devam ediyor. Hakkın sahipleri hakkı ortaya koymadığı için. O yüzden işte hayırdan sonra, Efendimiz dönemi hayır dönemi. Sahabimiz merak ediyor. Bundan sonra şer var mı ya Resulallah? Evet diyor. Peki o şerden sonra tekrar hayır var mı ya Resulallah? Evet diyor. Yani o şerden sonra Çok musibetlere uğrayacaklar Müslümanlar. Çok zayiatlar verecekler, çok zulümlere uğrayacaklar ve parçalanacaklar. Kur'an'ın ifadesiyle وَقَطَّعْنَهُمْ فِي الْاَرْضِ onları yeryüzüne parçaladık. Suçlarından dolayı görevlerini yapmadılar, ümmettiler, ümmeti bozdular, ümmet olmaktan çıktılar. Görevlerini yapmayanları Allah parçalar, bu Allah'ın sünnetidir. Ve sünnet değişmez. Parçalandılar. Sonra belalarla başka, yani bununla ilgili ayetler var Araf suresinde. Belalarla imtihan edilirler. Ve onların ardından yeni nesiller yaratılır. Ve o nesiller yeniden mücadeleye başlarlar, başlatırlar. Tekrar hayrı galip kılarlar. Yani hayırdan sonra şer nasıl geliyor? Hayra sağlam sarılmıyorlar, iyi sarılmıyorlar, gevşetiyorlar sonraki nesiller. O yüzden görevlerini yapmayınca şer geliyor. Şerden sonra hayır nasıl geliyor? Çok belalara uğranıyor, parçalanılıyor, imtihanlara sokuluyorlar. İmtihanları kazananlardan yeni bir nesil meydana getiriliyor. Ve o nesil yeniden başlatıyor hareketi. Ve Allah onlara zaferi veriyor. Tekrar hayır galip geliyor. Tabi bu arada 100 sene, 200 sene, 300 sene geçiyor. Ondan sonra aynı olay bir daha gerçekleşiyor. Bunlar hayrı galip kıldılar Allah'ın yardımıyla. Bunlar kıymetini biliyorlar. Sonraki nesiller yine kıymetini bilmiyor. Rahata alışıyorlar. Sanki bu kolaylıkla elde edilmiş. Kıymetini bilmiyorlar. Ve gevşetiyorlar, gevşetiyorlar. Tekrar şer galip geliyor bu sefer. İşte peygamberimizin söylediği olay bu. Hayra sahip olanlar, doğruyu bilenler hiçbir zaman gevşetmemesi gerekiyor yani. Gevşettiğin anda ikinci, üçüncü nesilde gevşemeler oluyor ve gevşettiği anda gene şer galip geliyor. Yani sen güçlü olursan mikrobu yeniyorsun, zayıf olursan mikrop seni yeniyor. Olay bu. Şimdi Huzeyfe radıyallahu anh bundan sonrasını sormamış. Yani belki sorsaydı yine o hayrın arkasından bir şer var mı? En sonki hayır. Evet dedi. O şerden sonra tekrar hayır var mı diye sormadı. Belki de sorsaydı evet derdi. Ya da belki de Allah Resulü demezdi. Neden? Çünkü Efendimizin zamanından sonra şer geldi. Evet. Şer geldi. Yani Hazreti Osman döneminden itibaren başladı fitne fesat. Ama Peygamberimiz belki de onu kastetmiyor da olabilir. Ta 1900'leri kastediyor da olabilir. Asıl şer en kuvvetli olduğu dönem o dönem. Hilafetin kaldırılması, Müslümanların paramparça olması, dünya savaşı, bir sürü zayiat, bütün memleketler yerle bir. Belki de asıl kastettiği şer bu. Sonra hayır gelecek mi diye soruyor Huzeyfe. Evet diyor. Yani belki şu anki İslami faaliyetler dünyanın her tarafında hayırın müjdecileri, tekrar İslam'ın hakim olacağını haber vermiş oluyor. Ondan sonra tekrar şer gelecek mi ya Resulallah? Yine evet diyor. Yani kıyamete yakın tekrar şer hakim olacak. kıyamet kopacak. Allah Müslümanların başına kıyameti koparmak istememektedir. Onların başına kıyameti koparacaktır. Kıyametten az evvel Müslümanların ruhları alınacaktır. Müslümanlar o sahneyi, kıyametin dehşetini görmesinler diye. Çünkü o öyle bir sahnedir ki فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمَنْ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبَ O günden nasıl korunacaksınız ey kafirler? Öyle bir gün ki çocuk ak saçlı ihtiyara dönecek. Bir anda ihtiyarlayıverecek. Yıldızlar düşüyor, güneş ışığı kalmamış, dürülmüş. Her tarafta depremler, volkanlar patlıyor, dağlar hallaç pamuğu gibi atılıyor, denizler kaynıyor. Vahşi hayvanlar bir araya toplanıyor, birbirlerini görmüyorlar bile o olayların dehşetiyle. Aslanla geyik birbirini görmüyor bile. O anı gören kafir anında ak saçlı ihtiyara dönecek. Yani o anı Allah Müslümana göstermemek için cehennemden evvel şiddetli bir azaptır bu. Dehşet bir sahne. İnsan bunun filmini bile seyretse rüyalarına girer. Gerçeğini görse siyah saçları beyazlamış çok mu? İşte burada peygamberimize ondan sonrasının sorulmamış olması ya gerek görmediği için Efendimiz de bu hususta başka bir bilgi vermemesi bunu son noktayı işaret etmek için olabilir. Yani hayırdan sonra en sonunda şer gelecek ve şerrin üzerine kıyamet kopacak demek için olabilir. Evet. Sonra bu hayırın arkasından bir şer var mı dedim. Evet dedi en sonunda. Gene şer var. Nasıl ya Resulullah dedim. Dedi ki benden sonra benim doğru yolumdan gitmeyen ve benim sünnetimle amel etmeyen hükümdarlar olacak. İçlerinde bir takım adamlar türeyecek ki kalpleri insan cisminde şeytan kalbi olacak. Kalpleri belki insan cisminde ama aslında şeytan kalbi. Kulubuhum kulubu şeyatin fi cismani ins. İnsan cisminde ama kalpleri şeytan kalbi. Böyle insanlar olacak. Ben buna yetişirsem ne yapayım ya Resulallah dedim. Keyfe esna ya Resulallah dedim. Dedi ki in edrektu zalik. Yani ya Resulallah bunu idrak edersem ne yapayım? قال تسمع وتطيع للأمير dedi ki dinlersin ve itaat edersin. Emire itaat edersin. Şimdi burada hangi emir yani? Demek ki yine Müslüman bir emirden bahsediliyor. Belki Allah Resulü'nün sünnetiyle amel etmiyorlar. Ama o zamandaki emir tamamen İslam'ı kaldırmış bir kafir değil. Bunu anlıyoruz. Çünkü kafire itaat yok. Demek ki buradaki emir Müslüman bir emir ama bazı sünnetleri de yapmayan, yerine getirmeyen belki kalbi şeytan kalbi olan bir takım insanlar da etrafında olan kimseler. Yani burada Allah Resulü kalbi şeytan gibi olanlara itaat edin demiyor, emire itaat edersin diyor. Kalbi şeytan olan emir değil tabi burada kastedilen. Şimdi burada Allah Resulü'nün şerden sonra hayır, hayırdan sonra tekrar şer olacağını, haber vermesi, ümmetin ilerisinde neler olacağını haber vermesidir ki bu gerçekleşmiştir ve bu bir mucizedir. Gaybi bir haberdir. Bu hem bir gaybi haberdir, hem de nebevi bir sosyolojik tahlildir. Yani Allah Resulü aslında ümmetlerin ya da milletlerin, nesillerin bu şekilde hayırdan şerre, şerden hayıra, hayırdan şerre gideceklerini ifade etmiş oluyor. Bu bir sosyolojik tahlildir. Yani demek ki milletler böyledirler. Hayrın kıymetini bilmeyecekler. Ondan sonra şer galip gelecek. Şer galip gelince akıllara başlarına gelecek. Hayrın kıymetini anlayacaklar. Tekrar mücadele verecekler. Galip gelecekler. Sonra tekrar hayrın kıymetini bilmez hale gelecek sonraki nesiller. Gene şer galip gelecek. Yani demek isteniyor ki sürekli mücadele etmelisiniz. Ve her nesil mücadele etmeli, aksi halde kıymetini bilmeyecektir. Onun için her dönemde bir takım musibetlerin olması aslında hayırdır. Bir takım zulümlerin olması, cihat etmeyi gerekli kılan bir takım durumların olması aslında hayırdır. Yoksa ardından şer gelecektir. Küçük depremler büyük depremin habercisidir. Küçük depremler olur da gereken ders alınırsa büyük depremden kurtulunur. Kur'an-ı Kerim buyuruyor, biz onlara büyük azaptan evvel küçük azaptan tattırırız. Salih Aleyhisselam'ın kavmi gibi kavimler. Büyük azaptan evvel küçük azabı tattırdık. Yani Allah birdenbire büyük depremi yaratmıyor. Önce küçük depremler, ders alınmaz, gereken yapılmaz, akıl başa gelmezse ardından büyük depremi yaratıyor. Demek ki her hastalığın bir alameti oluyor. Her depremin bir alameti oluyor. Her musibetin bir alameti var. Yağmurun bir alameti var. Belanın bir alameti var. Ama görmek istemiyor insanoğlu. Rahatını bozacak. Çünkü mücadele etmesi gerekecek onunla. O mücadele yapmamak için gözünü kapatıyor. Görmek istemiyor. Duymak istemiyor. Aslında Allah alametlerini gösteriyor. Mesela diyelim ki üşüttüyseniz öksürük mesela bir alamettir. Hemen anlayacaksın, ona göre önlemini alacaksın. Yoksa daha beter olursun, zatürre olursun mesela. Yani mesela insan üşüyor mesela, bu bir alamettir, hasta olacaksın. Önlemini al, üşüme yani. İşte Allah her şeye böyle alametler koymuştur. Bir devletin, bir ümmetin yıkılışı içinde, yükselişi içinde alametler koymuştur. Kanunları vardır. Sünnetleri vardır. Onları koymuştur ki insanlar anlasınlar. Ona göre önlemini alsınlar. Hayırdan sonra şer tap birdenbire pat diye gelmez. Yavaş yavaş gelir. Şerden sonra hayır birdenbire güm diye gelmez. O da yavaş yavaş gelir. Tekrar o şerden sonra hayırdan sonra mı dediydik? Neyse. Yani hepsi, hiçbirisi birdenbire olmuyor. Kademe kademe oluyor. Allah alametleri gösteriyor ama insanlar o şeylere bakmak istemiyor. Efendimiz'e sormuşlar, bu şerden sonra hayır olacak mı? Evet. Buyuruyor ama diyor, yani senin döneminden sonra ya Resulallah şer gelecek mi? Evet gelecek. Peki o şerden sonra hayır gelecek mi? Evet gelecek. Ama diyor dakan olacak onda. Duman olacak. karışıklık olacak, bulanıklık olacak. Yani biraz hak, biraz batıl iç içe girecek. Bugün de Müslümanlar bu durumda değiller mi? Biraz ılımlı Müslüman, biraz ılımlı laik, biraz ılımlı bilmem ne, grileşmiş insanlar çoğalacak. Halbuki siyah olmalı, beyaz olmalı. Müslüman siyahtan biraz alamaz, grileşemez. Siyahla zıt olmayı göze alamıyor, grileşmeyi tercih ediyor. Dik durmayı, Müslümanca bir duruş, imani bir duruş ortaya koymayı göze alamıyor. Ve böylece bulanık Müslümanlar çoğalıyor. Bakıyorsun kadın veya kız başını örtüyor. Cicili bicili öyle süslü püslü örtünüyor ki başını açsa o kadar güzel olmaz herhalde. Güya başını örtmüş, yani bu bir şeyin başörtüsü mü yani? Altına da pantolonu giyiyor, süslü püslü giyiniyor. Bunun adına da örtünmek diyor. Yani sen başkaları kadar açık giyinsen, bu kadar süslenmesen, o kadar, bu kadar tahrik edici olmazsın yani. Öyle süsleniyor. Tek yaptığı şey başına bir çaput parçası bağlamak. Onun dışında her şey tamam. Süs, püs, her şey tamam. Bulanık bir İslam anlayışı. Biraz İslam, biraz demokrasi. Bulanık bir İslam anlayışı. Demokrasinin bazı yönleri İslam'a uyabilir. Ona kalırsa komünizmin de bazı yönleri İslam'a uyar. Ona kalırsa Hristiyanlığın da bazı yönleri İslam'a uyabilir. Ama aynı demek midir? Yani mesela demokraside biraz işte fikir özgürlüğü falan, o da gerçek değil, yalandan başka bir şey değil de, fikir özgürlüğü yine kendi adamları için veya başka bir takım fikri, yani insan fikirleri için, İslam için özgürlük falan verdikleri de yok. Ha diyelim ki veriyor olsunlar. Yani bir yönüyle İslam'a benziyor diye İslam'dır diyebilir misiniz demokrasiye veya kapitalizme? Kapitalizmde de şahsi mülkiyet hakkı var, miras var, İslam'da da var. O halde İslam da kapitalizmi kabul eder demek saçmalıktır. Yani bisikletin de tekeri var, uçağın da tekeri var. O zaman aynı mı yani? Yani bir yönüyle benziyor olması. Yani Hacı Murat Taksi'nin de dört tekeri var, Mercedes'in de var. Aynı demek mi yani? Bu kafa kafa değil. Bulanık bir İslam anlayışı. Tavizkar Müslümanların olacağına işaret ediyor. Ilımlı Müslümanların olacağına işaret ediyor. Evet diyor, bu şerden sonra hayır gelecek ama bulanık bir hayır. Net, safi bir İslam hareket lazım. Safi bir İslam medeniyetini, safi bir İslam hareket meydana getirebilir, kurabilir. Safi bir İslam hareketi de safi Müslümanlar meydana getirebilir. Beşeri ideolojilerden etkilenmemiş rüzgarın, beşeri ideolojiler rüzgarından etkilenmemiş, hakim güçlerin rüzgarından etkilenmemiş, ortamın tesiri altında kalmamış, dimdik durabilmiş köklü bir ağaç gibi, kuru bir yaprak gibi değil, köklü bir ağaç gibi ne kadar rüzgar eserse essin yerinde duruyor. Hangi ideolojiyi estirirlerse estirsinler, o yerinde sapsağlam duruyor çünkü doğruları biliyor ve bundan emin. 2 kere 2 4. Bundan emin. Dolayısıyla bu insan sarsılmaz. Safi olur. Bulanık olmaz bu adam. Ama böyle konulara hakim olmayan, tam bilmeyen, emin olmayan, mutmain olmayan insanlar rüzgarın tesiri altında kalacaklardır. Hangi rüzgar esiyorsa ona göre düşünmeye çalışacaktır. Ve kendini de öyle ikna edecektir. Yani bugün böyle gerekiyor gibi. Buna da kendisini ikna edecektir. Başka çare yokmuş gibi. Buna inanmak isteyecektir. O zaman bulanık Müslümanlar çoğalacaktır. Grileşmiş Müslümanlar, bu kalemunlaşmış Müslümanlar, lastik haline gelmiş Müslümanlar çoğalacaktır. Böyle bir İslam anlayışı, bulanık bir İslam. Yani safi, peygamberimiz gibi, sahabesi gibi Kur'an ve sünnet nasılsa o şekilde anlayan cesur, safi Müslümanlar pek kalmayacak, bulanıklar çoğalacak. Mesela bir resim bazen bulanık olabilir. Allah'ın boyasında bulanıklık yoktur. Resim mesela Allah'ın boyası nasıl bulanık hale gelir? Nasıl? Farzlar, vacipler, sünnetler Allah'ın boyasıdır. Mekruhlar ve haramlar yanlış boyalardır. O boyaya karıştırılmaması gereken boyalardır. Allah bazı şeyler mekruh ve haram kılar. Neden? O boyayı korumak için. Kendi boyasını korumak için. İşte o boyayı korumazsanız, Allah'ın boyasını korumazsanız, başka boyaların karışmasına izin verirseniz ne olur? Resim bulanıklaşır. Demek ki Efendimiz neyi kastediyor? Anlayışlarda, gerek fikirde, ideolojik olarak bulanıklaşma olacak. Bugün mesela Müslüman sosyalistler, Müslüman laikler gibi, nasıl oluyorsa, Müslüman laikler gibi, Müslüman sosyalistler, yeşil sosyalizm, Müslüman kapitalistler, kapitalist İslam, sol İslam, faşist İslam, ırkçı İslam, bulanık, kafalar karışık, İslam net olarak bilinmiyor. İslam tamamdır, eksiği yoktur ki bir şeylerle tamamlayasın, bulamaç yapasın, yamalık yapasın. İşte Efendimiz bu dönemin geleceğini haber veriyor. Bulanık Müslümanlar ve bulanık dönemler gelecek. O dönemlere ulaşırsak, bunlar bizim aşiretimizden ve bizim dilimizle konuşurlar. Şimdi burada dil aslında belki Arapçayı da kastediyor olabilir ama esasında daha genel anlamak mümkündür hadisi. Burada kasıt Arapça marapça olduğunu zannetmiyorum. O da vardır tabi içinde ama asıl genel anlamak daha doğrudur. Bizim dilimizle konuşurlar, yani Allah peygamber derler, İslam derler yani bunlar. Anlıyor musunuz? Yani buna ayet hadis söylerler yani. Ama aslında bulanık adamlardır. Kafaları karışıktır. Bir kısmı zaten ajandır, bir kısmı da samimi olsa bile net bir İslami anlayışı yoktur. Kafası karışıktır. Ne dediğini bilmez. Bazen demokrasi der, bazen İslam der. Aynı Hristiyanların İsa hakkında kah Allah diyorlardı, kah Allah'ın oğlu diyorlardı, kah üçten üçüncüsüdür diyorlardı. Ne dediklerini kendileri de bilmiyorlardı. Bu neyi gösteriyor? Emin olmamayı. Mutmain değil, emin değil. Ne dediğini kendisi bilmiyor. Bir şey, tam bir şey söyleyemiyor. Bugün Müslümanların hali de budur. Kah demokrasi diyor, kah milliyetçilik diyor, kah kapitalizm diyor, kah laiklik diyor. Sen ne diyorsun? İslam kendine has bir sistemi var. Bunlara ihtiyacı yok İslam'ın. Ha, bunlarda eğer bazı şeyler doğruysa, zaten bu doğru İslam'ın malıdır. Fikir özgürlüğü diyorsun mesela, demokrasi. Zaten onlar bunu bizden öğrendiler. Evvelden bırak fikir özgürlüğünü, bilim adamlarına bile özgürlük yoktu. Dünya dönüyor diyen bir bilim adamı Engizisyon mahkemelerinde idam ediliyordu, ateşte yakılıyordu. Kimi kılıçla öldürülüyordu, kimi ateşe atılıyordu. Ne fikir özgürlüğü? Sen fikir özgürlüğünü onlardan mı öğreneceksin? Onlar kendi fikirlerinde olmayanı idam ederken ateşe atarken bizim dünyamızda farklı fikirler vardı, mezhepler vardı, alimler vardı, görüşlerini söylüyorlardı, ilmi münakaşalar yapılıyordu, fikir gelişiyordu, düşünceyi geliştiriyorlardı, bilim de gelişiyordu, fikir de gelişiyordu, içtihatlar da gelişiyordu. Yani bizim onlardan alacağımız bir şey yok. Fikir özgürlüğüyse zaten bu onlar bizden almışlar. Ben niye onlardan alayım? İslam, yani İslam olarak yetmedi mi ki sana? Biraz demokrasi, biraz kapitalizm, biraz laiklik falan, bunlardan bir şeyler almaya çalışıyorsun. Şimdi mesela şu anda ekseriyet hangi bulanıklık konusunda tepki gösteriyor? Şimdi bulanıklık kısım kısım, çeşit çeşit. Hangi bulanıklığa tepki gösteriyorlar? Sol Müslümanlık bir bulanıklık çeşidi olarak birkaç tane genç bir eylem yapmış falan kendi kendilerine. İşte aslında bu bir proje olduğu besbelli. Birileri İslam'ın önünü kesmek için sol hareketleri destekleyecek bundan sonra, anlaşıldı. Proje meydana çıktı. Bu dört tane gencin yaptığı bir şey değil. Televizyonlara çıkartılmaları falan bu boşuna değil. Yoksa bir sürü fikir var memlekette, bir sürü grup var, bir sürü insan var. Yani üç tane adamın lafın ne kıymeti var ki televizyona çıkartıyorsun? Besbelli ki bu bir proje, bunu bundan sonra destekleyecekler. Yani biz burada 5.000-10.000 kişilik miting yapıyoruz, hiçbir televizyon çıkartmıyor, üç tane genci televizyona çıkartıyor. Bu hıyanettir, bu bir kasıttır. Bu bir projedir. Şimdi Müslümanlar buna tepki gösteriyorlar. Böyle şey olur mu? İslam sosyalizmi olur mu falan. Tamam, doğru. Tepkini göster. Doğru, olmaz. Haklısın. Peki İslam kapitalizmi ya da kapitalist İslam olur mu? Ona niye tepki göstermiyorsun? He? Demokrat Müslümanlık nereden çıktı? Demokrasi ayrı bir nizamdır. Demokrasi kendine has ayrı bir nizamdır. İslam'la da alakası yoktur. Bir iki yönü İslam'a uygun olabilir. Bu İslam demek değildir. Neden sosyalizme gösterdiğin tepki, neden kapitalizme göstermiyorsun, demokrasiye göstermiyorsun? Demokrasi yalanına neden inanıyorsun? Hakikaten halkın dediği olmaz. Gene 3-5 tane adamın dediği olur. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Bu bir yalan. O gün daha hükümetin bir bakanı, profesör, hukuk profesörü, anayasa komisyonu başkanlığını da yapıyor. Dedi ki, yalan dedi demokrasi. Başbakanların dediği oluyor dedi, parlamenter sistemde dedi. Ne parlamentonun dediği oluyor, ne şunu ne bunu dedi. Başbakanın dediği olur dedi. Hepsinde de böyle dedi. Yalan dedi yani demokrasiye, resmen yalan dedi. Aslında diktatörlük demek istedi yani. Kendisi de o hükümette bir üye olduğu halde. Mevcut hali hazırdaki başbakanla da bu lafı söylemiş oldu aslında. Aslında bar gibi dedi ki, yani benim başbakanım da diktatör demek istedi yani. Onun dediği oluyor demek istedi. Hani şimdi desen sen bunu mu demek istedin? Yok der tabii, lafı kıvırır. Büyük ihtimalle, ama dediğin manası açıkça bu. Yani Müslümanlar neden sosyalizme gösterdiği tepkiyi niye kapitalizme göstermiyorlar? Demokrasiye niye göstermiyorlar? Neden bulanıklar? Neden sosyalizmi kabul etmiyorsun? Niye kapitalizmi kabul ediyorsun? Efendim, sosyalistler dinsiz. Kapitalistin çok mu dini var? Bunda dini para, imanı para. Ona bakmayacaksın. Senin bakman gereken husus, her ikisi de gayri İslami. Bitti, o kadar. Her ikisi de vahye uygun değil. Beşer sözüdür, düşüncesidir ve Allah'ın hakimiyetini kabul etmemektedir. Bitti. Ha, bu biraz daha az yanlış, öbür biraz daha fazla yanlış. Ya bunun ne ehemmiyeti var? Sonuçta ikisi de insanı ilahlaştırmaktadır. Allah'ı gökyüzüne hapsetmektedir, yeryüzüne karıştırmamaktadır. İkisinde inandığı Allah, yeryüzüne karışmayan bir Allah'tır. Mesele budur.
Birisi Allah'ı tümden inkar ediyor diyelim ki, öbürü de Allah'ı kabul ediyor ama Allah'ı karıştırmıyor hayata. Ben karışırım diyor. Ne farkları var? İkisinde de sonuçta insanların dediği oluyor. Yani Müslümanlar neden sosyalizme tepki gösteriyor, neden kapitalizme göstermiyor aynı tepkiyi? Çünkü Müslümanlar da kapitalistleştirdiler. Çünkü onlar da kapitalist sistemin nimetlerinden istifade ediyorlar. Onun için. Ve tevhidi bilmiyorlar. Neye tepki göstermek lazım bilmiyorlar. Bir tek bildikleri ateizme tepki göstermek. Komünizme, sosyalizme tepki göstermeleri bu yüzden. Ateizmi dinsizlik olarak, yani daha doğrusu bir tek dinsizliği küfür olarak görüyorlar sanki. Tek ona tepki gösteriyorlar. Başka ideolojilere tepki göstermiyorlar. Halbuki farkları yok. İslami açıdan bakarsanız ha sosyalizm ha kapitalizm. Hiçbir farkı yok. Ha diktatörlük ha demokrasi. Bir farkı yok. Diktatörlükte de insanların dediği oluyor. Demokraside de insanların dediği oluyor. Allah'ın dediği her ikisinde de olmuyor. İslami açıdan bir fark yok. Neden diktatörlüğe tepki gösteriyorsun? Neden demokrasiye göstermiyorsun? Demokraside özgürlük olduğunu mu sanıyorsun? Aldatan bir özgürlük var demokrasilerde. Aldatıcı bir özgürlük. Özgürlük vermiş gibi yapıyor, aslında vermiyor. Genel kendi bildiğini yapıyor. Mesela sen diyorsun ki Allah'ın dediği olmalı. O yok diyor. İşte bitti. Hani özgürlüktü? O zaman mesela şunu bile kabul etmiyor demokrasi. İslam'ı isteyenlere İslam kanunları, iki mahkeme olsun. Laikliği isteyenlere laik kanunlar. İki mahkeme olsun. Onu da kabul etmiyor. İki okul. Neden tevhidi tedrisat? Neden birleştirdiniz eğitimi? Bu Hristiyansa Hristiyanlığı okusun, Müslümansa Müslümanlığı okusun, dinsizse dinsizce okusun. Neden birleştiriyorsun? Yani Kürdü, Arabı, Lazı, Çerkezi hepsine zor da Türkçeyi öğrettiği gibi zorla da aynı kanunları dikte ediyorsun. Bu adam Müslüman, bu diyor ki ben bunu istemiyorum. Öbür diyor ben Hristiyanım, ben de bunu istemiyorum. O zaman herkes kendi dininin kanunlarına göre hükmolunsun. Bu kadarcık bile bir özgürlüğü fazla buluyor demokrasi. O zaman neresi özgürlük? Kaldı ki Müslümanların derdi özgürlük falan filan olamaz. Müslüman Allah'ın istediği bir dünya meydana getirmek istemektedir. Özgür olmayı değil. O halde nasıl olur da özgürlük taraftarı olursun? Senin derdin bu mu ki? Bulanık İslam anlayışları. Ve bizden olacak diyor Allah Resulü. Bunlar bizden olacaklar. Bizim dilimizle konuşacaklar. Allah peygamber diyecekler. Kur'an hadis diyecekler. Ama aslında bizden değiller. Kafaları bulanık. Biraz İslam, biraz demokrasi. Biraz İslam, biraz sosyalizm. Biraz İslam, biraz kapitalizm. Biraz İslam, biraz laiklik. Kafaları bulanmış. Başında bir çaput parçası, altta pantol. Yüzünde makyaj, bulanık Müslümanlar. Tesettür defileleri düzenler, bulanık Müslüman. Her haramı helal görmeye başlayan, bulanık Müslümanlar. Gelinlik kızları 18 yaşına gelmiş, liseyi bitirmiş, lise mezuniyet töreninde gelinlik kız olmuş artık, onları erkeklerle dans ettiren, bulanık Müslümanlar. Kendi okullarının mezuniyet törenlerinde kız erkek dans ettiriyorlar. Sana kim bunu yap dedi? Senin kafana silah mı dayadılar? Yani her şeyi mecburuz falan diye konuşanlar. Mecbur değilsin, sana bunu kim yap dedi illaki? Sen zaten böyle istiyorsun demek ki. Sana kim dedi ki mezuniyet töreninde kız erkek dans edecek? Kim dedi sana bunu? Bütün haramları helal ettiniz. Bulanık Müslümanlar. Bin dediğin şey nedir ki? Birlerin toplamı değil midir? Deniz dediğin nedir ki? Damlaların toplamı değil midir? Nasıl ki güneş kumaşın rengini soldurur, bulanık hale getirir. Hakim sistemler, ideolojiler de o düzenin içinde yaşayan muhalifleri rengini solduruyor, kendine benzetiyor. Renkler birbirine karışıyor. Güneşin altında kalırsa siyahla beyaz, renkler birbirine benzemeye başlar. Uzun süre kalırsa belki de tamamen aynı olur. Siyahla beyazı güneşin altına koy, 6 ay sonra gel bak, belki de tanıyamazsın hangisi siyah hangisi beyaz. Şimdi bu millet 100 yıldır güneşin altında. Bu yanlış güneşin, bu renklerimizi solduran güneşin, güneş olmayan güneşin, bu ateşin altında renkleri solmuş, bulanıklaşmış, renksizleşmiş. Allah Resulü ne kadar güzel ifade etmiş. Evet, bu şerden sonra, o şerden sonra, ileride gelecek olan şerden sonra tekrar hayır gelecek, gelecek ama bulanık olacak. O halde Müslümanlar bulanıklıktan uzak durmalı, net safi bir İslam anlayışına sahip olmalı. Safi İslam medeniyetini safi Müslümanlar kuracaklardır. Ezik büzük adamlar değil, bulanık adamlar değil, rengarenk adamlar değil. Bu durumda ne yapayım diye sorduğunda Huzeyfe Efendimiz ne buyuruyor? Müslümanların cemaati ile imamından ayrılmazsın. Demek ki bu durumda yapılması gereken şey, Müslümanlar vardır, mutlaka vardır. Onlardan ayrılmayacaksın, o bulanık adamlardan uzak duracaksın. Ya onların cemaati yoksa ya Resulallah, demek cemaati, Allah Resulü cemaati emrediyor. Şimdi Kur'an elimizde, hadisler elimizde. Bu kadar ayet ve hadislere rağmen ferdiyetçi olmak caiz olamaz. Müslümanların cemaati her yerde var çok şükür. Her yerde, belki 100 sene evvel yoktu ama bugün her yerde artık Müslümanların cemaatleri var. Mutlaka onlarla birlikte olunması gerekir. Eğer yoksa diyor Huzeyfe, o zaman diyor hepsini, o bütün sapık fırkalardan, o bulanıklardan hepsinden uzak duracaksın. Yani doğrularla birlikte ol, yoksa yalnız kal, öbürlerine uzak dur. Yani onlara katılma. Doğruları bulamıyorsan bari yanlışa katılma. O zaman yalnız kalarak dini yaşayacaksın. Anlatabildiğin kadar yine çevrene anlatacaksın. Ama demek ki Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem hiçbir şekilde yalnızlığa müsaade etmiyor. Sadece cemaat yoksa yalnızlığa müsaade ediyor. Tıpkı setir avret gibi. Şimdi mesela çıplak namaz kılabilir misiniz? Kılamazsınız. Din buna müsaade etmiyor. Ne zaman müsaade ediyor? Elbise yoksa. Yoksa çıplak olarak kılabilirsin. varsa kılamazsın. Aynı şekilde cemaat varsa tek kalamazsın. Yoksa tek kalabilirsin. Var. Var. Her tarafta var çok şükür. O zaman onlarla beraber olursun. Allah Resulü bunu emrediyor. Dolayısıyla başka bir söz kabul edilemez bu hususta. Ve yine bir hadiste buyuruyor, her kim itaatten çıkar ve cemaatten ayrılırsa cahiliye ölümüyle ölür. Her kim körü körüne bir sancağın altında harp eder, bir asabe namına kızar, bir ırk namına, aşiretçilik ve ırkçılık, yani asabe, asabiye. Irk namına, aşiret namına kızar, bunun için mücadele eder, yahut bir asabeye davet eder, ırkçılığa davet eder veya bir asabeye yardımda bulunur, ırkçılık davasına yardım eder de öldürülürse bu da bir cahiliye ölümüdür. Irkçılığa, bir başka hadiste, ırkçılığa çağıran bizden değildir, ırkçılık uğrunda savaşan bizden değildir, ırkçılık uğrunda ölen bizden değildir. Ya kimdendir? Cahiliye taifesindendir. Çünkü cahiliye insanı ırk uğrunda savaşırdı. İslam bunu ayaklarının altına aldı. Allah için savaşılır. Irkın ehemmiyeti yoktur. Herkesin kökü aynı. Adem ile Havva'ya dayanmaktadır. Bunun bir kıymet harbiyesi yoktur. Allah yalnız kendisi için mücadele edelim ve yalnız kendisini dikkate alalım diye tüm insanlığın ırkçı olmaması için tüm insanlığı Adem ile Havva'dan yarattı. Irkçı olmasınlar, Allah'tan başka bir şeyi önemsemesinler, ırkı önemsemesinler diye herkes Adem ile Havva'dan yarattı. Çünkü Allah yalnız kendisi için mücadele edilmesini istemektedir. Bu şekilde ırkçılığa çağıran, o yolda savaşan ve ölen ve öldüren cehennemdedir. Ve bir cahiliye ölümüdür buyuruyor burada. Ve her kim benim ümmetime karşı çıkar, iyisini kötüsünü vurur, mümininden çekinmez, ahit sahibine verdiği sözü de yerine getirmezse o benden değildir, ben de ondan değilim. Ümmetime karşı çıkıyor, ona buna vuruyor, ona bunu kafir görüyor, şunu münafık görüyor, bunu öldürmeyi caiz görüyor, şuna bomba atmayı caiz görüyor. Kendi gibi düşünmeyenlerle savaşmayı caiz görüyor. Haricilerden Nafi İbni Ezrak, Ezarika denir, haricilerin bir koludur bu. Ezrakiler yani. Nafi İbni Ezrak olduğu için babasına da Ezrak, ondan dolayı Ezrakiler demişler bunlara. Bu Nafi'nin görüşüne göre kaade bile, yani kendi görüşünde olan ama kendisine katılmamış olanlar bile kafirdir ve öldürülmesi gerekir. Ve kendi görüşünde olmayanların öldürülmesi caizdir. Kadınları esir edilir, çocukları esir edilir, kendileri de öldürülürler. Kendi görüşünde değil diye. Bakın şu görüşün tehlikesine bakın yani. Namaz kılan insanları öldürüyor, Müslümanları öldürüyor. Hazreti Ali bile bunlar öldürdüler. Hariciler. Ve bizimle olmayan, bizimle aynı düşünse bile, bize katılmamış olsa bile kafirdir diyor. Lafa bakın yani. İşte Efendimiz burada buyuruyor ki, her kim benim ümmetime karşı çıkar, iyisini kötüsünü vurur, bunlar benden değil, ben de bunlardan değilim. Harici zihniyeti. Bugün de böyleleri var. Neden Müslüman kardeşinizi öldürdünüz, öldürüyorsunuz denildiğinde cevap şu: burada Müslüman bizik, bizden başka yok. Lafa bak. Niye yok? Niye yok? Pardon, anlayamadım. Neden senden başka Müslüman yok? Sen kimsin? Anlayışa bakın. Şimdi bu adam tabii herkesi öldürür. Bu adam, çünkü herkesi kafir görüyor yani. Başka cemaatleri kafir görüyor. Bu fikirler İslam aleminin başına beladır. Allah Resulü o zamandan haber etmiş. Benim ümmetime karşı çıkıyor ve iyisini kötüsünü vuruyor. Hepsini düşman görüyor. Mümin olduğundan çekinmiyor. Bu mümindir, imanı var, bu namaz kılıyor demiyor. Onlar benden değil, ben de onlardan değilim. Şimdi burada cahiliye ölümüyle ölür buyuruyor Allah Resulü. Yani her kim itaatten çıkar ve cemaatten ayrılırsa cahiliye ölümüyle ölür. Men haraca min ta'a ve faraqa'l cemaa famat. Mata mitatu cahiliye. İtaatten çıktı ve cemaatten ayrıldı ve bu şekilde öldü. Bunun ölümü mitetül cahiliye, cahiliye ölümüdür. Şimdi bu kafir olarak ölür demek değil. Çünkü mesela sahabe döneminde de halifelere beyat etmeyenler var. Sa'd bin Ubade mesela tam halife seçilmek üzereydi. Ensar tarafından Hazreti Ebu Bekir ve Ömer gittiler. Böyle olmaz dediler. Bu iş sizin hakkınızdan çok muhacirlerin hakkıdır. Ve muhacirlerin halife olması gerekir dedi. Ondan sonra onlar da Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ı halife seçtiler. Buna kızan Sa'd bin Ubade mesela beyat etmedi. Ne Ebu Bekir'e, ne ondan sonra Ömer'e, ne de Osman'a. Böyle de öldü. Ama kimse Sa'd bin Ubade cahiliye yani ölümüyle öldü, kafir oldu demedi. Mesela Hazreti Ali de bir olaya canı sıkılmıştı. 6 ay beyat etmemişti Ebu Bekir Sıddık'a. Sonra da biraz da karısı Fatıma ile ilgili. Karısı Fatıma ölünce gitti, hemen beyat etti. Camide herkesin huzurunda. Şimdi mesela kimse demedi o sırada yani Ali beyat etmiyor, cahiliye ölümüyle ölecek. Yani o 6 ay içerisinde ölmesi ihtimal yok muydu? Vardı. Ölseydi cahiliye ölümüyle mi ölecekti? Haşa, bunu kimse söyleyemez. O halde burada cahiliye ölümüyle ölür derken Peygamberimiz neyi kastediyor? Yani itaatten çıkıyor ve cemaatten ayrılıyor. Şimdi bu cemaatten ayrılmak bir bakıma isyan gibi. Ayrılmadan ayrılmaya fark var yani. İsyan vari bir ayrılış kastediliyor olabilir. Ayrıca cahiliye ölümüyle ölür demek kafir olarak ölür demek değil. Yani cahiliye Arapları gibi ölmüş olur. Cahiliye Arapları itaat bilmezdi, iman bilmezdi, beyat bilmezdi, serseriydi. Onlara benzemiş olursun yani. Demektir. Ya da cahiliye ölümüyle ölür demek, bu şekilde olmayı caiz görürse, yani Müslümanlar böyle paramparça, itaatsiz, disiplinsiz, cemaatsiz, ümmet olmaktan çıkmış, cemaat değiller, hiçbir şey değiller, ferttirler ve bunu caiz görüyorlar. Yani İslam'da ümmet yok, cemaat yok, itaat yok, disiplin yok diyor ve bunu doğru görüyor, bunu helal görüyor, parçalanmayı helal görüyor ise bu bir haramdır. Bunu helal göremezsin. Parçalanmak haramdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim "Ve la teferraku" buyurmuştur. Parçalanmayın, dağılmayın demiştir. Kur'an da öyle buyuruyor. "Ve atasimu bihablillahi cemiyan ve la teferraku." Allah'ın ipine toptan sarılın ve dağılmayın. Şimdi kim bunu caiz görürse Kur'an'ı inkar etmiş olur yani. Kur'an dağılmayı haram kılıyor Ve eğer birisi kalkıp da bunu caiz görürse işte o zaman cahiliye ölümüne, yani kafir olarak ölmüş olur. Yani hadisin tevili gerekiyor. Tevil gerekiyor burada. Yoksa mesela biri beyat etmediği zaman kafir denmeye kalkılırsa olmaz yani. Hazreti Ali de beyat etmedi 6 ay. Yani o zaman ölseydi kafir olarak mı ölmüş olacaktı? Burada kasıt, hani böyle bir sebep yok, bir şey yok. Sırf fitne fesatçılıktan dolayı beyat etmiyor. Neden etmiyorsun yani? Şimdi Hazreti Ali gibi bir mazereti yok herkesin. Onun gibi bir makamı da yok herkesin. Onun gibi sevabı da yok. Onun gibi ilmi de yok. Onun gibi takvası da yok. Yani neden etmiyorsun yani? Neden itaat etmiyorsun, beyat etmiyorsun, neden cemaatten ayrılıyorsun, hangi sebeple? Allah Resulü, kim ki cemaatten ayrılır, itaatten ayrılırsa cahiliye ölümüyle ölür derken, burada tabi kasıt İslam cemaatidir. Belli bir cemaat kastedilmiyor. Ama doğru yolda giden, peygamberi bir yolda ilerleyen, peygamberi bir hareket modelini benimsemiş, sünnete uygun bir hareket ortaya koyan bir cemaatten sebepsiz yere ayrılmak, ki bunun haklı bir sebebi de olamaz, hizmetten kopmanın, cihattan ayrılmanın, cemaatten kopmanın haklı bir sebebi olamaz. Diyelim ki bir olay olmuşsa bile, dünyadır, burası cennet değil ki, olur yani. Olur. Peygamberimiz zamanında da oluyordu. Olur yani, onlar halledilmesi gerekir. Sabır lazım, mücadele lazım. Her olayda biri bırakıp giderse olur mu öyle şey? O zaman sen kusursuz bir yer arıyorsun, bulamayacaksın bu dünyayı. Sen bu dünyaya imtihana geldin, imtihanda böyle şeyler olacak yani. Yok filan bana şunu dedi, yok benim kalbimi kırdı, yok işte şundan dolayı, bundan dolayı veya şöyle bir olay oldu. Tamam da ona bakmayacaksın yani. Öyle şeyler her zaman olur, olmuştur, olacaktır. Bakacağın şey, hareket metodu doğru mudur? Doğrudur. Samimi insanlar mıdır? Evet. Bazı hatalar da olmuş, olacak. Telafisi mümkündür, yapılacaktır. Olmasa bile dünya imtihan dünyasıdır. Herkesin bir mertebesi olacaktır. Yani herkes üst mertebede olmayacaktır. Hata yapan da olacaktır. Sen hatasız mısın yani? Kim hatasız yani? Buna benzer sebeplerle, yok filan bana ters baktı, yok filan benim kalbimi kırdı, ben gidiyorum. Git güle güle. Allah'ın sana ihtiyacı yok, davanın sana ihtiyacı yok. Senin davaya ihtiyacın var, senin cihad etmeye ihtiyacın var, senin cemaate ihtiyacın var. Yani bu vücudun şu parmağa, evet, kısmen ihtiyacı vardır. Ama bu parmağın bu vücuda ihtiyacı çok daha fazladır. Bu parmak olmasa bu vücut ölmez. Ama bu vücut olmasa bu parmak ölür, çöpe atılır. Yaprak ağacı süsler, güzel yapar, güzelleştirir. Ama olmasa da ağaca bir şey olmaz. Fakat ağaç olması yaprak toz toprak olur. Yani insanlar cemaat bana muhtaç gibi düşünmemeli, ben muhtacım gibi düşünmeli. Buna ben de dahilim. Ben cemaat bana muhtaç gibi düşünmemeliyim. Herkes Allah'a muhtaç. Allah bizi götürür, yerimize çok daha iyisini getirir. Allah her şeye kadirdir. Allah'ın kimseye de ihtiyacı da yoktur. Biz kaybetmiş oluruz sadece. Allah Resulü bunu özellikle belirtiyor. Cahiliye ölümü derken de ağır bir ifade kullanıyor. Ama kafir dese, ne demek isteseydi, kafir derdi. Küfür üzere ölür, ölmüş olur derdi. cahiliye ölümü derken bir teşbih var burada. Bir hüküm yok da bir teşbih görüyoruz yani. Yani onlara benzemiş olur. Çünkü cahiliye insanı başı boştu, serseriydi. Arapların bir lideri yoktu. Onlara benzemiş olursunuz diyor. Yani Allah sizi ümmet yaptı, devlet yaptı. Artık yeniden başıboşluğa dönmeyin. Eski kafayı bırakın. İmama itaatten ayrılmayın, cemaatten de ayrılmayın. Eskisine dönersiniz yoksa. Cahiliye dönemine tekrar geri dönersiniz demek istiyor. Ya da demin yaptığımız diğer ikinci tevil gibi, yani ayrılmak, dağılmak caiz olamaz. Bunu caiz görürse bu ayeti, وَلَا تَفَرَّقُوا ayetini inkar etmiş olacağı için, bunu hani ayrılmak, dağılmak, parçalanmak caizdir derse, o zaman cahiliye ölümüyle ölmüş olur, kafir olarak ölmüş olur. Çünkü Kur'an'ı inkar etmiş olur. Çünkü Kur'an-ı Kerim bunu men ediyor. Ve Allah Resulü ayrıca cahiliye davasına da misal veriyor. Yani ırkçılık uğrunda savaşırsanız da diyor, cahiliye ölümüyle ölmüş olursunuz. Çünkü ırkçılık şirktir. Allah katında ırkın bir ehemmiyeti yoktur. Allah katında ölçü takvadır. Sen takvayı ölçü almıyorsun, ırkı ölçü alıyorsun. Allah için mücadele etmen gerekiyor, ırkın için. Irkı Allah'a ortak koşuyorsun. Irkını öne çıkarıyorsun. Tam şirktir bu. Böyle bir sancağın altında, ya da körü körüne çekilmiş bir sancağın altında diyor harp ederse. Körü körüne çekilmiş bir sancak. Hesapsız kitapsız birisi kalkmış bir isyan hareketi başlatıyor. Ne yapıyorsun? Niye yapıyorsun? Hedefin ne? Ortada bir şey yok. Küçük bir şey bahane ediyor. Ben niyetim iyi diyor. Zaten herkes öyle söyler. Benim niyetim çay yapmaktı diyor. Ormanın ortasında fidanların, yeni yetişen fidanların ortasında kocaman bir ateş yakıyor. Ormanı yakıyor yani, durduramıyor sonra. Orman yanıyor. Ne yaptın sen dendiğinde de ben çay pişirecektim size. İyi niyetliydim. Çay pişirmek için. Çay pişirmek için ufacık bir ateş yeter. Onu da tenha bir yerde yakarsın. Fidanların içinde yakmazsın. Yalancı. Niyetin çay pişirmekti öyle mi? Allah senin kalbini bilmektedir. Çay pişirme niyetin olsaydı gelirdin, insan gibi söylerdin. Şöyle yapmayalım, böyle yapalım. Tenha bir yerde. Ateş nerede yakılır? Ağaçların içinde yakılmaz. Ağaç olmayan bir yerde yakılır. İnsan olsaydın gelir derdin ki şunu şöyle yapmayalım, böyle yapalım. Sen ormanın içinde ateş yakıyorsun, hem de kocaman. Sonra orman yanıyor tabi, durduramıyorsun da. Zaten de gayret de etmiyorsun durdurmak için. Fitneciler hep böyle olur. Gayret de etmezler, ormanı yakarlar. Sonra söndürmek sana düşer. Fidanları yakarlar, sonra söndürmek gene sana düşer. Hem o fidanları kendi ekmemişti zaten. Fidanları onun mahsulü değildi. Onda hiçbir emeği de yok. Ama yakmayı bilirler bunlar. Anlıyor musunuz? Bunlar yakarlar. Bunlar ekmezler. Sen ekersin, o yakar. Ondan sonra da ne yaptın dediğin zaman ben çay pişirecektim diyor. Zehir iç emi. Zaten içeceksin. Zaten içeceksin. Bir tane fidan ektiğini görmedim senin daha. Ama kaç tane fidanı yaktın? Bunun hesabını Allah'a vereceksin. Yaktın yaktın, bari bir kova su getir. Madem iyi niyetlisin, samimisin, bari bir kova su dök. Onu da yapmıyorsun. Ateşin büyümesinden de zevk alıyorsun. Kendini haklı görmüş oluyorsun. Ateş büyüdü herhalde, ben haklıymışım ki bak, bazıları bana katıldı. Demek haklıymışım. Gafiller, cahiller olur her yerde. Diyelim ki iki kişi sana hak verdi. Haklı olduğunu mu gösteriyor? Kur'an'a bak, hadislere bak. Yaptığın doğru mu? Allah ve Resulü yalan söylemez, yanlış söylemez. Bak Kur'an'a, hadislere. Senin bu yaptığın doğru görüyor mu? Bak Allah Resulü ne buyuruyor? Cemaatten ayrılan cahiliye ölümüyle ölür. Ve her kim ki itaatten çıkarsa cahiliye ölümüyle ölür. Ve hoşunuza gitmeyen bir şey görürseniz diyor başka bir hadiste, başınızdakilerde hoşunuza gitmeyen bir şey görürseniz sabredin ve itaat etmeye devam edin. Belki bir sebebi vardır. Ya da engelleyemiyordur. Sen de olsan engelleyemezsin bazı şeyleri. Hazreti Ali engelleyebildi mi? Sabredin ve itaat etmeye devam edin. Şimdi Kur'an'la sünnetle bakacaksın olaylara. Nefsinle değil. Bu doğru değil o halde. Yaptığın şey yanlış. Fitne çıkartıyorsun. Fitnenin mazereti olamaz. El fitnetu eşeddu minel katil. Kur'an fitne çıkarmak adam öldürmekten daha beterdir buyuruyor. Sen bunu yaptın. Bunun haklı bir mazereti olamaz. Orman yakmanın haklı mazereti olabilir mi? Orman ne zaman yakılır? Savaşta. Düşmanla savaşamıyorsan başka türlü, kesmek zorundaysan o zaman kesersin ağaçları. Öyle bir durum mu var? Savaş mı yapıyorsun? Kimi kesiyorsun? Düşmanın ağaçlarını mı? Kendi ağaçlarımızı, fidanlarımızı. Bunun haklı bir mazereti olamaz. Allah Resulü Müslümanları fitne çıkarmama konusunda ve yanlış sancakların altına girmeme konusunda uyarıyor. Fitne çıkarma ve fitne çıkaranlara da uyma. Yanlış sancakların altına girme. Ne olduğunu bilmeden körü körüne bir sancağın altına girip harbederse diyor, cahiliye ölümüyle ölmüş, benden uzaktır. Benden değildir böyle bir insan. Birisi bir şey başlatıyor, bir isyan, o da ona katılıyor. Ne olduğunu anladığı bile yok. Kimin sıfatı bu? Münafıkların sıfatı. Demek ki çürük adamsın, hemen atlayıveriyorsun. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki o münafıklar her sene merreten ev merreteyn, bir veya iki kere imtihana sokuluyorlardı. Her sene. Demek Allah'ın sünneti bu. Her sene bir veya iki kere imtihana sokuluyorlardı. Her seferinde atlıyorlardı diyor. Çukura. Allah onlara imtihan ediyor. Onlar durması gerekiyor. Samimi insan durur, karışmaz, bekler, sabreder, olgun davranır. Bunlar aynı kurt bulanık havayı sever misali, hemen aradığı fırsatı bulmuş gibi hemen üzerine atlayıveriyor ve olay büyütmeye çalışıyorlar. Anlaşılıyor ki işte bu münafık. Allah böylece münafığın gerçek yüzünü ortaya çıkartmış oluyor. Kim ki böyle davranırsa, ne olduğunu anlamadığı bir harekete hemen katılıveriyor. Bunun arkasında kim var? Bu ne zaman geldi? Sen bunu ne zamandır tanıyorsun? Başka bir şey olmasın? karanlık olmasın bu adam. Belki de karanlık bir adam. Niye hemen takıldın peşine? Bunlar kalbinde eğrilik olan insanlardır. Kalbinde eğrilik olmasaydı insan kendi cemaatine güvenir, karanlık adamlara güvenmez. Temiz, samimi bir Müslüman kendi cemaatine güvenir, kendi hocasına güvenir, karanlık adamlara güvenmez. Karanlık adamın peşinden gitmez. Gidiyorsa onda da bir karanlıklık vardır ya da zayıflık vardır, çürüklük vardır, belki de münafıklık vardır. Allah Resulü neden diyor o benden değil, ben de ondan değilim? Bu ne demek? Resulullah sana diyor ki mesela sen benden değilsin, ben senden değilim diyor. Bu ne demek ya? Kovuyor seni ya, bu ne demek ya? Kime diyor bunu? Rastgele bir sancağın altına girip birisi bir hareket başlatıyor, bir fitne, o da katılıveriyor. Sen benden değilsin diyor peygamber sana, böyle bir insana. Bunu yapmayacaktın diyor yani. İtaat etmeye devam edecektin, ayrılmayacaktın. Ne gördün de ayrıldın? Peygamberi hareket modelinin dışına çıkıldı. Haramlara helal mı dendi? Haram mı emredildi? Bir sapma mı var? Mesela ne gördün de? Bir şey görmedin. O zaman neden yani? Demek ki aslında çürük bir insandır bu insanlar. Bir kimse emirinden hoşlanmadığı bir şey görürse sabretsin. Zira her kim cemaatten bir karış ayrılır da ölürse bu bir cahiliye ölümüdür. Bir başka rivayet hadisin. Sabretsin. Emirinden hoşlanmadığı bir şey görürse sabretsin. Çünkü cemaatten bir karış ayrılmak cahiliye ölümüyle ölmektir. Yine başka bir hadiste bir kimse emirinin bir şeyinden hoşlanmasa buna sabretsin. Zira insanlardan hiçbir kimse yoktur ki sultana bir karış karşı çıksın ve bu halde ölsün de cahiliye ölümüyle ölmüş olmasın. Bir karış ayrılmak yani ufak bir meselede bile ayrılsa demek istiyor. Ufak bir meselede bile ayrılsa cahiliye ölümüyle, eğer öyle ölürse tövbe etmeden cahiliye ölümüyle ölmüş olur. Ve demek ki bir takım hatalar olsa bile bu hatalardan dolayı bu hadislerden imamlar şu hükmü çıkarmışlardır. Muhaddisler, müçtehitler diyorlar ki bu hadisler şuna da delildir. Demek ki bir hata görülse imamda, hatta bir günah görülse azledilemez. Çünkü Resulullah itaate devam edin buyuruyor. Azledin demiyor. Çünkü herkesin hatası olacak. O zaman her hatada bir halife azledilecek olsa ciddiyet kalmaz devlette. Ya bugün mesela diyelim ki başbakan seçilmiş. Mesela diyelim ki bir hata yaptı. Azledeceksin. O zaman ülkenin başbakanı kalmaz ki. Her gün bir başbakan değişmesi lazım. Çünkü her gün hata oluyordur yani. Ama dinden çıkar. Ama çok zulmeder. İslam'ı terk eder. Başka ideolojilerin peşine takılır. İslam'la alay eder. Bu çağa uygun değildir der. Vesaire. Bu durumda artık dinden çıkmıştır zaten. Elbette ki bununla mücadele edilecektir. Yok, normalde İslam tatbik ediyor ama hatalar da oluyor. Belki bazı zulümler de oluyor. Bunlar da Müslümanlar kendi içinde halletmelidirler. Düzeltmeye çalışmalıdırlar. Başka çare yoktur. İsyan edecek olsan daha kötü olaylar olur. Çünkü adamın elinde güç var. Bunları kullanacak. Bir şey halledemeyeceksin. Yani galip geleceğinden de emin değilsin. Hazreti Hüseyin Yezid'e karşı kıyam etti. caiz değil miydi? Caizdi. Biz Hazreti Hüseyin'in yaptığı şeye caiz değil diyemeyiz. Ama Yezid içki içen bir adamdı. Dans mans yaptırırdı önünde, onları seyrederdi. Namaz kılmazdı. Ve zulüm çoktu. Ve esasında da halife de değildi. Babası Muaviye tarafından kılıç zoruyla halife yapılmıştı. Benden sonra oğlum olacak dedi ve hayattayken kılıç zoruyla sahabenin büyüklerinden beyat aldı oğluna. Şura tarafından seçilmiş değildi Yezid. Ha şimdi seçilmiş var, seçilmemiş var. Bundan dolayı ona karşı kıyam etti. Namaz kılmayan bir adam nasıl Müslümanların halifesi olabilir? İçki içen bir insan Müslümanların devlet başkanı binasında, İslam'ın merkezinde adam içki içiyor. Nasıl buna müsaade edilebilir? Dans ettiriyor. Nasıl buna müsaade edilebilir? Yani bir özelliği de yok. Muaviye'nin oğlu olmaktan başka, sahabi de değil kendisi ve fasık bir adam. Seçilmemiş de, bir de günahkar bir adam. Ya elbette ki buna karşı kıyam gerekir. Ama Müslümanlar tarafından seçilmiş, meşru bir imam. Şimdi meşru olan var, gayri meşru olan var. Meşru bir imama karşı gelemezsin. Gayri meşru zaten o. Ama buna rağmen de gayrimeşru olarak zorla kılıç zoruyla gelmiş olsa bile yine de sabretmek gerekir, karşı gelmemek gerekir diyenler olmuştur. Bunların bu fetvaları şu demek değildir. Yani her halükarda itaat edeceksin, hiçbir şekilde karşı gelmeyeceksin demek değil. Karşı geldiğinde bir kere karşı gelmenin gerektirecek kadar ortada bir durum var mı? Varsa, karşı geldiğinde de galip gelebileceksen, tamam o zaman karşı gel. Galip gelemeyeceksen, daha kötü olaylar olacaksa, o zaman galip gelebileceğin altyapı çalışmaları yapmalısın. Karşı çıktığında sana karşı koyamayacağı kadar güçlenmelisin, yoksa Müslümanları pisi pisine öldürülmesine sebep olmuş olursun. Şu andaki Suriye'deki olaylar gibi. Ben o zaman dedim, daha olay ilk başladığı zaman. O zaman dedim. Bu hareket sizin hareketiniz mi? Hayır. Bir cemaatiniz mi vardı? Hayır, hiçbir şey. Suriye'de cemaatin C'si yok. 40 yıldır. Bilhassa 82'den sonra 30 yıldır. Hama olaylarından sonra. O zaman bir hazırlığınız mı var? Hayır. Eğitim çalışmaları mı yaptınız siz? Hayır. Cemaat mı kurdunuz? Hayır. O zaman sokakta ne işiniz var? Bir gücünüz mü var? Hayır. Bu zalim sana bunu verir mi? Vermez. O zaman neden kardeşlerini pisi pisine öldürtüyorsun Amerika'nın tahrikiyle, teşvikiyle, onun düğmeye basmasıyla? Bu düğmeye sen mi bastın, Amerika mı? Sen basmadın belli zaten, öyle bir gücün yok. O zaman onlar bastı bu düğmeye. Bak şu anda hiç yardım da etmiyor. Düğmeye bastı Amerika ve yardım da etmiyor. Bekliyor. Bir planı var. Epeyce daha insan ölmesini bekliyor. O kendine göre bir plan yapmış. Herhalde epeyce daha insan ölecek. Ondan sonra müdahale edecek. Niyeti o. Kendince bir planı var. O sana acımaz ki. Kafirin ipiyle kuyuya inilmez ki. Karşı geleceksen, galip geleceksen karşı gel. Yok. O duruma gelmediysen o zaman altyapı çalışmaları yapmalısın. Peygamberimiz gizli gizli faaliyetler yapıyordu. Peygamber senin örneğin değil mi? Peygamberdi o, buna rağmen ya Rabbi bana yardım et, bunları bir dakikada bitireyim demedi. Hemen sokağa çıkmadı. Faaliyet yaptı, insan yetiştirdi. Öldürmedi. Öldüler ama öldürmediler. Bu şekilde gönülleri fethetti. Ve sonra da Allah kendisine hicreti emretti. Orada devletini kurdu. Ondan sonra kılıçlı cihat da yaptı. Ama ondan evvel yok böyle bir şey. Yani sen o döneme mi geldin ki hemen buna başladın? Pisi pisine bir sürü insanın ölümüne sebep olursun. Şehit değil midirler? Evet, şehittirler inşallah. O ayrı bir şey. Ama stratejik bir hata var ortada. Desteklemiyor muyuz? Tabii kardeşlerimizdir. Niye desteklemeyelim? Herhalde zalimin yanında yer alacak değiliz yani. Ama üzülüyoruz yani. Kardeşlerimizi pisi pisine kaybediyoruz yani. Ya bu senin hareketin. Bunu sen mi planladın, proje yaptın? Hayır. Bu kadar kolay tuzağa düşmemeli Müslümanlar. Bırakın böyle kafir bir düzeni. O zaten zalim belli, küfrü de belli. Ama diyelim ki mesela Müslüman ama zalim bir düzen var. Yani buna itaat edilir mi? Eğer itaat etmez, karşı gelirsen, çok daha kötü olaylar olacaksa itaat edilir. Haramda değil. Başka konular, normal şeylerde itaat edilir. Çünkü onu kaldırdığında yerine başka bir şey getireceksen, o zaman onu kaldırmaya kalkışırsın. Yok, boşluk meydana gelecekse toplum boşluğu kabul etmez. Anarşi meydana gelir ve kimse evinde rahat oturamaz. O zaman herkes anarşist olur yani. Yani zalim de olsa, kötü de olsa bir düzenin olması yine de iyidir. Mücadele etmeyeceksin manasında değil. Gene mücadeleni vereceksin. Ama şunu bil ki plansız, projesiz, rastgele hareketler yaparsan bunun sonunda tamamen anarşi ortamı meydana gelir. Evinde bile oturamazsın. Bir bakarsın ki hırsızlar içeri girmiş silahla. Artık ne devlet kalmış, ne düzen kalmış. Böyle bir ortam meydana getirirsen yine zararı sana dokunur. Yani Müslümanlar bilhassa bugün cemaat çalışması yapan insanlar, özellikle bu hadisleri bu noktada ele almak lazım. Cemaat içerisinde birisi bir yanlış yapar, birisi kalbini kırar, birisi haksızlık yapar ise bunlardan dolayı bırakıp gitmek caiz olamaz. Çünkü bunlar her zaman her yerde olacaktır. Peygamberimiz zamanında bile olmuştur. Allah Resulü burada bize hiçbir şekilde ayrılmanın doğru olmayacağını anlatmak istiyor. Bir takım şeylerden hoşlanmasan bile yine de devam edeceksin, düzelmesini bekleyeceksin, sabredeceksin, düzeltmek için mücadele vereceksin. İçinde kalarak mücadele vereceksin, dışından düzeltemezsin. İçinde kalarak mücadeleni vereceksin. Dışına çıktığın zaman zaten çıkmış oluyorsun, daha neyi düzeltiyorsun? Bu kaçış olur. Korkakların yapacağı bir iştir. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Velhamdülillahi rabbil alemin.